bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Hayduklar Panayet İstirahati Belge Yayınları 1. Baskı Mart 1996 Türkçe'ye çeviren Türkan Beygu Oğuz Ertem. Bu kitap 149 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Mayıs 2011. Okuyan Kenan Şakrak. Adrian, işte bunlar haydutlar, dedi ormanın oğlu Jeremy'ye. İşte kadın şefimiz, Flora Chica, yani koruluklar çiçeği. Kaşmir türbanını başına geçirmiş, omzuna tilki kürkünü atmış, şalvarının içinde çevik adımlarla ayılar mağarasına aşınıyordu telaş içinde. Siz benim kadın omuzlarıma ağır bir sorumluluğun yükünü bindirmek, başıma da ödül konulmasını istiyorsunuz. Her ikisi de kabulüm. Kozma ölünce, atına ondan daha iyi binen, yorgunluğa ve yokluklara ondan daha çok katlanan ve onun kadar gözü pek kararlar veren çıkmamıştı. Biricik sevgilisinin başında şöyle ant içmişti. Bundan böyle benim adım koruluklar çiçeğidir. Ormanların aşığı, özgür insanların dostu ve sizlerin yardımıyla tüm haksızlıklara karşı koyan, kötüleri cezalandıran Flora Chica. 80'li yıllarda Avrupa'da bir istirahati rönesansı yaşandı. Bütün yapıtları yeniden basıldı. Aynı dönemde Türkiye'de ise demode bir yazar olarak kabul ediliyordu. Oysa İstrati, 50'li yıllarda Türkiye'de son derece popüler bir yazardı. Yaşar Nabi Nayır, hemen hemen bütün yapıtlarını Varlık Yayınları'nın dizileri içinde Türkçe'ye kazandırmıştı. Ama her nedense Haydutlar bunların arasında yoktu. Belki biraz da Osmanlı yönetiminden pek övgüyle bahsetmemesin nedeniyle. Balkanlarda hayduta hayduk denir. Biz de bu yerel söyleyişe sadık kaldık. İstirahati'nin Haydutları iki kitap halinde yayınlanmıştı. İkinci cilt olan Dominitse de Siganov'u da yakında yayınlayacağız. Bir Rum kaçakçıyla bir Romen kadının oğlu olan Panayit İstirahati, 20'li yılların başında başarısız kalan bir intihar girişiminden sonra yazmaya başladı. Bir Akdeniz aşığı olan İstirahati'nin Romence ve Yunanca yanında birçok dillere aşinalığı vardı ve kitaplarını ana dili olmayan Fransızca ile kaleme aldı. Onu ilk keşfeden Romain Rolland oldu. Kendisi de bu büyük Fransız yazarına olan gönül borcunu birçok kez dile getirmiştir. İstirahati, 20'li yılların sonlarına doğru Yunan yazarı Kazantzakis ile birlikte Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti. İzlenimlerindeki eleştirel ton, o dönem bazı sol kesimlerce dışlanmasına neden olurken, o zamanın milliyetçi Roman yönetimi tarafından da aşırı bir yazar olarak lanetleniyordu. İstirahati, bir halklar denizi olan Akdeniz çevresindeki farklı kökenlerden insanların ortak yaşam kültürünü, en iyi aktaran bir yazardır. Levant'ın Romanya'dan Mısır'a, Boğaz üzerinden uzanan izlerini adım adım yakalarsınız onun kitaplarında. Ve eşsiz bir insanseverliği. Istrati, 1800'lü yılların başındaki Balkan eşkıyalarını ele aldığı Hayduklar adlı kitabının ön sözünde, bundan 100 yıl sonra yükselen büyük Roman şövenizmini acı biçimde eleştirdi. Durumu kendi ordusunun işgali altında olan bir ülke olarak niteledi. Angel Dayı gibi, Kira Kiralina gibi, Godin gibi, Isaac gibi, Istrati'nin haydutlarını da unutamayacaksınız. Ön söz. Elinizdeki kitabın Dominica di Sigano adlı ikinci bir bölümü daha olacak. Haydutlar dizisini Groza adlı bir başka kitapla da tamamlamak istiyorum. Elbette bütün bunlar yine Adrian Zografi'nin anlatılarının bir parçası. Ancak bir kaza bu dizinin tamamlanmasını engelledi. Bu kazanın ne olduğunu okurlarıma anlatmalıyım. 1925 yazında, 10 yıllık bir aradan sonra, doğduğum ülke Romanya'yı yeniden ziyaret ettim. Fransa'nın ve diğer soylu ve zengin ulusların yardımıyla, ülke Büyük Romanya olmuştu. Dinyester'le Tiesis nehirleri arasında, 2 ay süren bir geziden sonra, boşuna bir çaba içinde olduğumu gördüm, öğrendim ve hissettim. Tam da ülkenin, Yunanlıların ve Osmanlıların işgali altında olduğu dönemde yaşanan rezillikleri tasvir etmeye çalıştığım bir sırada, Roman hükümeti artık herhangi bir yabancı gücün işgali olmayan bu büyük Romanya halkını, ancak orta çağa yakışır bir tarzda kıyımdan geçirmekle meşguldü. Benim dile getirdiğim öykülerdeki ırza geçme ve kıyımlar, tam 100 yıl önce meydana gelmişti. Bu öyküler, düzenli ordu birlikleri tarafından çocukların, yaşlı insanların, kadınların ve bebeklerin kurşunlanması yanında çok silik kalıyordu. Halkı Besarabia düzlüklerinde kovalayıp yok eden bu ordunun subayları, Romanya Senatosu tarafından ulusal kahraman ilan edildiler. Fransa'ya yüreğimden vurulmuş olarak döndüm. Ama kendi kendime ant içmiştim. Romanya halkını kurşuna dizenlerin, insanlığa karşı işlediği cinayetleri batıya ilan edecektim. Artık sanatı, edebiyatı düşünmemeye yemin etmiştim. Sanki kurbanlar, mezarlarından başlarını kaldırarak şöyle ağlıyorlardı. Sanattan önce biz. Birçok kuruluşla, bu arada İnsan Hakları Ligası ile görüşmeler yaptım. Birkaç makale yazdım, bir konferans verdim. Hepsi bu. Sadece yaşanan vahşeti özetlememe izin verdiler. Güçlü basına iletmek üzere yanımda getirdiğim inanılmaz sayıda belgeye karşın benden bu bilgilerden çok yeni yapıtlar beklediklerini dile getirdiler. O zaman da kendi çalışmalarıma beslediğim aşk azaldı. Geçmişe ilişkin olarak söyleyeceklerimi kısa kestim. Haydutların ikinci kitabını daha kısıtlı bir coşku ile yazdığımı itiraf ediyorum. Öte yandan coşku hangi amaca hizmet edecekti ki? Okurlarımı eğlendirmek mi? Ben böyle bir şey için ter dökmüyordum. Onları harekete geçirmek mi? Evet, bunu becerebilmeyi isterdim doğrusu. Ama şu gerçeği de çok iyi kavramıştım. Batı, Montmartre kabarelerinde Amerikalıların yitirdiği şeyler konusunda çok daha büyük bir endişe besliyor. Onların usta hırsızlara ve bezirgen mesihlere karşı çok daha büyük ilgileri vardı. Saniyede 100 bin frank kazandığı için her şeyini veren insanlar ve dünyanın efendilerinin keyfini kaçırmayan her şey daha değerli. Kendime bütün bunları söylemek zorunda hissediyorum. Eğer şimdi okurlarım arasında artık benim sözcüklerime tepki duyanlar çıkarsa, beni okumak zorunda değiller. Onların kızgınlığı umurumda bile değil. Panait istirahati. Karanlık vadiye çekiliş. Adrien, işte bunlar haydutlar, dedi Jeremy. İşte, en önce kısaltılmış ismini bırakıp kadınca bir asaletle Floree Codrilor, anlamı koruluktaki çiçek, diye çağrılan reisimiz Florechica. Haydutların reisi Floree Codrilor. Siz benim kadın omuzlarıma sorumluluğun yükünü, başıma da ödül konulmasını istiyorsunuz. Her ikisini de kabul ediyorum. Bunun için birbirimizi tanımamız gerekiyor. Siz bana kim olduğunuzu anlatacaksınız. Ancak önce ben size kim olduğumu anlatayım. Uzun süre bize hiçbir şey söylemedi ve endişeli bir yüzle gezindi. Kozma'nın ölümünden 6 hafta sonra, Karanlık Vadiye varışımızın ertesi günü, Ekim ayının ortasında sisli bir sabah, reisimiz Floricica'nın söylediği sözler, Kozma'nın düşüşü kadar ağır, başta Vataf olmak üzere, Vataf burada reis yardımcısı. Bölüğünün yarısının yok olması kadar ağır oldu. Özellikle az tanınan, asla gidilmeyen bu yüksek dağların ortasındaki yalnızlığımız kadar ağır. Yeni hayatı seçen 14 adam, kürklü gocuklarına sarılmış olarak karmakarışık silah ve yüklerinin ortasında yatırıyorlardı. Diğer yandan atlar serbestçe otluyordu, hayvanlara özgü bir aldırışsızlıkla. Esrarengiz rahip Spilka, yeni Vataf Movila, Elie ve benden oluşan genel kurmayın bu yeni hayata karar vermesi gerekiyordu. Fakat reisimizin ani ve beklenmedik isteği bizi biraz şaşırtmıştı. 18 çift göz, bu sağlam yürekli, deneyimden yana zengin, atak kadının üstüne dikilmişti. Kaşmir türbanını takmış, omzuna tilki kürkünü atmış, şalvarının içinde çevik adımlarla ayılar mağarasını telaşla aşınlıyordu. Bu mağarayı kışlık sığınağımız olsun diye bir gün önce ele geçirmiştik. Vataf kalktı, Türk kahvesi hazırlamak için cezveyi ateşe koydu. Bu kahve işi Florea'nın getirdiği bir lükstü. Bunu hayat için vazgeçilmez buluyordu. Bu dağ hayatı olsa bile. Gerek kendi fikirlerini toparlamak, gerekse bizim kendi fikirlerimizi toparlamamıza vakit bırakmak için susuyor, geziniyor ve kah dalgın bir şekilde eksilmiş bölüğünü, kah sise boğulmuş vadinin yamaçlarını seyrediyordu. Uzun yüzü biraz solgundu. Gözlerinin altı morarmış, normalde ikiz çileğe benzeyen dudakları çatlamıştı. Adamları onu hem tasalı hem de saygılı bir bakışla izliyorlardı. Kozma'nın bu mirası onları gizem dolu, daha ziyade de asalet dolu gözüküyordu. Onun çok gezdiği, memleketi iyi tanıdığı, memleketin zalimlerine karşı hırçın ve haklı bir savaş açtığı biliniyordu. Bu da yiğitlerin hoşuna gidiyordu. Bununla beraber o bir kadındı. Şalvarlı bir kadın. Evet ama yine de kadın. Üstelik de güzel. Ayıların kol gezdiği bu dağlarda bu güzellikle ne yapacaktı? Şurası da bir gerçek ki, Kozma ölünce atına ondan daha iyi binen, yorgunluğa, yokluklara onun kadar iyi katlanan ve onun kadar gözü pek kararlar veren olmamıştı. Biricik sevgilisinin cesedi önünde herkese beyan etti. Bundan sonra ben ormanların aşığı, özgür insanın dostu, sizlerin de yardımıyla haksızlıkları cezalandıran Florea Kodrilor olacağım. Vataf Movila ona dumanı tüten bir fincan kahve ile birlikte tütün tabakasını uzattı. Bunları görünce siyah göz bebekleri parladı. Hemen oracıktan bulup getirdikleri alçak tabureye oturdu. Kahvesinden bir yudum aldı. Sigarasını tüttürdü. Ve sonra devam etti. Önce ben size kim olduğumu anlatacağım. Florea Kodrilor'un hikayesi. Ben oyunbaz bir kadınım. Ancak istediğim zaman samimi ve içten olabilirim. Hele de yoldaşım buna layıksa. Babam olmadı. Yerinde bir deyimle çiçeklerden geldim. Çiçeklerden gelmek, deyim, gayrimeşru çocuk, argoda piç. Çocukluğundan ölümüne kadar çoban olan annemin, ömrü boyunca kırlar, rüzgar, flütü, köpekleri, baktığı kuzuları ve bu hayvanların kendisini uğraştıran uyuzlarından başka uğraşı olmadı. Kendi ellerinde de iyileştirmek zorunda kaldığı bu uyuz bir yana, geri kalan her şey hoştu. Heyhat, hayat sadece eğlenceden ibaret değildir. Zavallı kadın bir felakete uğradı. Sadece bir. Ama bu, onun bütün hayatını etkiledi. Çocukluğunda oyun oynarken bir gözünü kaybetti. Çoğu zaman sakatlıklarımızı unuturuz. Özellikle de çocukluğumuzda başımıza gelenleri. Ama annem ise bu kazayı hatırlamadığı bir günü olmadı. Hiç ağlamadı. Ama ondan sonra da hiç yürekten gülmedi. Unuttuğu şey insanlar oldu. O insanlar ki, hayatındaki ne kederinden, ne de mücadelesinden haberdar oldular. Aradı ve tesellisini size, az önce söylediğim varlıklarda ve şeylerde buldu. 30 yaşına kadar hayatını böyle dinginlik içinde geçirdi. Bununla beraber, garip bir sıkıntı basıyor, sebepsiz yere tasalanıyor, ateşleniyordu. Serinlemek için kışın vücudunu karla ovmanın yeterli olacağını sanıyordu. Yazında yeşil bir bayırdan aşağı bir ağaç kütüğü gibi yuvarlanıyordu. Ne var ki bütün bu uygulamalar sıkıntısını azaltacak yerde daha da arttırıyor, onu çılgına çeviriyordu. Bir gün yine böyle yuvarlanırken bir çobanın üstüne düştü. Bu da onun kurtuluşu oldu. Kurtuluşu ama huzuru değil. Asragan koyununkine benzeyen başıyla bu çobanın da anneminkine benzer bir yürek acısı vardı. Tek gözlü veya çolak olduğu için değil. Aksine, hiçbir noksanı yoktu ve o bir haremin efendisi olmaya gereksinim duyuyordu. Halbuki bir sürünün çobanından başka bir şey değildi. Üstelik müşkülpesent, kibirli, zor beğenen karakterinden dolayı da çobanın derdi gittikçe büyüyordu. Kiminle olursa olsun, selamlaşmaya ihtiyaç duymayan annem, bir Nisan gününe kadar bu çapkınla iyi arkadaşlık etti. O gün, saldırgan ilkbaharın kabahati yüzünden, çoban, tek gözlüye müzevi hayatından yakındı. Tek gözlü, bir yandan örgüsünü örerken, arkadaşının aşklarından haberdar olduğundan, dostça sordu. Arabacının kızı Sultana yok mu?
Var ama karnı ağrıyor.
Ya deli gibi sevdiğin Mary?
O artık yürüyemiyor.
O halde seni bakışlarıyla yiyen Catherine'i dene.
Beni bakışlarıyla yiyor. Ama kendini yedirtmiyor. Korkuyor.
Gene de senin de bildiğin gibi bir yabancı şarkıda şöyle der. Kadın her zaman aşka hazır bir köpektir. Ve erkek de uyarılması kolay bir hayvan. O halde gönlünün istediğini bulabilirsin. Çoban kızmıştı.
Niçin hayvan olacakmışım? Kadınları sevdiğim için mi? O zaman neyi sevmem gerekiyor? Bir turna balığının ağzını mı? Bir kirpinin derisini mi? Belki de adam boyu ısırganların arasında çırılçıplak dolaşmamı isterdin. Yahut senin gibi karlarla mı kendimi ovalayayım? Yoksa hiçbir şeyden korkusu olmayan senin yaptığın gibi yamaçlardan aşağı yuvarlanırken karnıma bir kuru dalın batması tehlikesini mi göze almamı istersin?
Asragan koyununkine benzeyen başlı çobanın bu hiddetini izleyen heyecanlı saatin nasıl geçtiğini size annemin ağzından anlatacağım. Çünkü bu saat benim hayatımın başlangıcını haber veren kutsal çanın çaldığı saatte. İşte annemin anlattıkları. 30 yaşına basmama 2 hafta vardı. Ben Aziz George gününden 2 hafta önce dünyaya gelmişim. Bu bayram hiç gününü değiştirmez. Tam da Nisan'ın ilk haftasındaydık. Öfkesi yatışan Akime uzun müddet benim topuğumu dikkatle süzdü ve sonra şöyle dedi.
Senin keçininkine benzeyen bir topuğun var. Doğrusu çok güzel. Dizini bana göstermek istemez misin? Eğer o da topuğun kadar güzelse seninle evlenirim Rada.
Akime bana bunu dediğinde yere oturmuş, örgümü örüyordum. O değneğine yaslanmış ayakta duruyordu. 5 sene içinde onun yüzüne toplasan 3 kere bile bakmamıştım. Tek gözde kaldığımdan beri ne ona ne de diğer yaratıklara. Eğer iyi bir dizim varsa benimle evleneceğini duyunca, evet başımı kaldırdım. Çünkü aklını kaçırdığını sandım. O zaman Akime'nin güzel siyah bıyığının ve tahrik olmuş aygır gibi güzel gözlerinin olduğunu gördüm. Ona sadece bir an baktım. Böyle bir durumda uzun zaman bakılamaz. Fakat bu kısacık zaman ona dizimi göstermeye yetmişti. Kendi kendime de şöyle diyordum. Şimdi Rada, kızım, kar işi ve yuvarlanmalar bitti. Şimdi iş başka olacak. Bununla beraber yüreğimdeki acıdan duyduğum utançla onu kızdırmak için şöyle dedim. Vah zavallı Akime, Sana dizini gösteren herkesle evlenmen gereksiydi. Sana bir kışla lazım olurdu.
Rada, sana yemin ediyorum ki seninle evleneceğim. Eğer seninle evlenmezsem kurtlar koyunlarımı yesin.
Yemin etmene gerek yok hakime. Erkek her şeyi vaat etmek zorundadır. Çünkü kadın dizini gösterir göstermez olmayacak şeyler istemeye başlar. Fakat ben o kadınlardan değilim. İşte dizim hakime. Ve dizimi ona gösterdim. Hakimenin yüzüne bakmadan. Sonra örgümü örmeye devam ettim. O zaman hakime külahını kaptı ve onu öyle bir şiddetle yere vurdu ki rüzgarla şişen külah bir domuzun sidik torbası gibi patladı. Aynı anda kendimi odun gibi bir kolla belimden kavranmış olarak havada buldum. Öylece kaldım. Ama beni yere bırakır bırakmaz kaçtım. Ondan kurtulmak için değil, onu daha çok kızdırmak ve tek gözlü olduğumu unutturmak için. O kadar unuttu ki, peşimden dere tepe koştuktan sonra bacaklarıma değneğini fırlattı ve beni düşürdü. Zaten ben de bunu bekliyordum. Onun tarafından düşürülmeyi. Erkek daima haksız çıkmalı. Çünkü odun gibi sert koluyla bir de haklı çıksaydı, biz kadınların hali nice olurdu. Kara ağaçlı küçük parkta, o akşam hakime kabahatli çıkmasıydı, koyunlar çölde kalmış gibi melerken ve de iki eşek bizim uzunca kayboluşumuzdan şaşkınlığa düşmüş gibi görünürken, ertesi kış kucağımda Florechika, arabacının karnı ağrıyan kızı Sultana gibi ya da hakemenin çılgınca vurulduğu, şimdi yürüyemeyen Mary gibi, ben zavallı Rada'da kim bilir ne hallere düşerdim. Böylece hakime, neredeyse tek başına, Efendimizin iki koyun sürüsüne bakmaya, peynir yapmaya, kuru odun toplamaya, balıkla mamaliga ve borç hazırlamaya, hatta bitlerden korunmak için zerde çamaşır yıkamaya mecbur oldu. Zer anlamı kesilmiş süt. Fakat çok geçmeden zavallı hakimenin işleri başından açtı. Bir yanda bir sürü iş, bir yanda hasta bir kadın. Öte yandan benim de canıma yetmişti. Bir taraftan yatağa bağlanmam, diğer yandan da çok sağlıklı bir adam yüzünden. Bu sebepten 2 senelik bir evliliğin sonunda bir gün benim ona demek istediğimi o bana söyledi.
Dinle Rada. Biz kötü bir iş yaptık. Ben seni hasta ettim. Sen de beni esir. Halbuki 2 sene önce ikimiz de bugünkünden daha iyiydik. Hatamızı tamir edelim. Şöyle. Benim 20 koyunum var. Bütün servetim bu. Senin de bir o kadar var. Benimkileri çocuğumuza çeyiz olsun diye sana veriyorum. Ama beni bırak da senyörle birlikte gideyim. Böyle yaparsak, küçük Florechika'nın çok geçmeden kendine bakacak kuvvetli bir annesi olur. Ben dünyayı dolaşıp başka bir efendi bulacağım. Rada, sana yemin ederim ki artık kadınlardan bana dizlerini göstermelerini istemeyeceğim. Önümden kaçanların da bacaklarına değneğimi atmayacağım. Zavallı hakimem işte böyle konuştu. Ve beni kucakladı. Çocuğunu daha da sıkı kucakladı. Yavrucak minik eliyle onun perçemini tuttu ve onu hayatında ilk defa ağlattı. Bundan sonra senyörü ile gitti ve ondan bir daha haber alamadım. Florya Kodrilor derin bir nefes aldı. Hikayesi boyunca dinleyenlerin her birini bakışlarıyla onurlandırdı. Haydutların en alçak gönüllüsünü bile. Ama özellikle bana sözü yöneltti. Gözleri şöyle der gibiydi. Sen Jeremy, ormanın oğlu ve benim oğlum. Bütün hayatım sensin. Ben senin için buradayım. Haydutlar
Bu açık yüreklilikle anlatılanlara saygı duyarak sessizce dinliyorlardı. Spilka sözlerini gergin bir dikkatle içer gibi dinliyordu. Halbuki Eli her zamanki bozulmayan sükunetiyle, kımıldamadan bir havarininki gibi yüzünü ona çevirmişti. Az zeki, çok saf ama bizim kadar da öğrenme meraklısı olan Vataf Movila da dikkatle onu dinliyor, bir yandan da ateşi çalı çırpıyla besliyordu.